Ayrım 26. Kristal denizaltı, mutsuz dev. Onun için yeryüzünde Tanrı'dan sonra en çok insan yaratmış kudret derler. Gerçekten de onun romanlarında yazdığı insanları, fedakarı, nankörü, hırsızı, hesaplısı, aşığı, köylüsü, şehirlisi, tüccarı, fahişesi, noteri, kadını erkeğiyle canlandırıp bir yere toplasanız adıyla anılacak bir kasabeyi doldurabilecek kadar insan çıkar ortaya. O insanları ihtirasla hatta intihar eder gibi yazdıkları kalabalıklaştıkça kendisi eksilerek yarattı. Onları sevdi. Her romanını yazarken gerçek dünyadan bütünüyle kopup kendi romanlarında yaşadı. Romanların hayattan daha gerçek olduğuna inandı. Bir keresinde odasına giren yardımcısı onun ağladığını görmüştü. Anlatılanlara göre "Neden ağlıyorsunuz Monsieur Balzac?" diye sormuştu. Balzac öldü diye hıçkırmıştı. Yardımcısı bir ölümü özülerek kimin öldüğünü sormuştu bir bu kere. Ölenin bazen yazdığı sok kahramanlardan biri olduğunu anlaşılmıştı. Ama onu siz yazdınız Monsieur Balzac. Ne fark eder? O öldü. Kahramanların ölümünü ağlayan yeryüzü tarihinin en muhteşem insanı bir yapım hatası sayılabilecek kadar büyük bir yaratma gücüne ve Tanrı'nın acıklı bir şakası sayılabilecek kadar çelişkiye sahipti. Zamanla zenginleşmiş bir köylünün olduğu için hep utanmış, bu utancı neredeyse ruhsal bir hastalığa dönüşmüş, kendisine de kendi roman kahramanlarından biri gibi yeniden şekillendirebileceğine inanarak kendine bir yalan geçmiş, yaratmış, adına soyluların kullandığı de ekini eklemiş, köylülüğünü saklayabilmek için dünyanın en pahalı, en rüküş elbiselerini giyip altın düğmelerini taktırmış, gümüş saplı bastonlar kullanmış, en büyük arabaları ısmarlamış ve soylu görünmek için harcadığı her acıklı çabayla meslektaşlarının ve soyluların alay konusu olmuştu. Şişman ve biçimsiz bedeni, tombul yüzüyle bir köy muhtarına benzeyen bu inanılmaz yazarın, o garip bedenin içinde taşıdığı olağanüstü beynin ışıltıları sayfalarında parladıkça hakkında duyulan kıskançlıklar ve onu hedefleyen alaylar artmıştı. Yazarlık dünyasının en ulaşılmaz zirvelerinden biri olan bu tuhaf adam ne gariptir ki bütün gençliğim boyunca yazarlığa küçümsemişti. O zengin olmak, soylu olmak, itibarlı olmak istiyordu. Hayatı boyunca üçünü de elde edemedi. Gençliğinde içinde taşan yaratma gücünü, bugün bile izini kimsenin süremediği ucuz romanları takma isimlerle yazarak savundu. Yazdıklarına önem veriyor, para kazanmak için uğraşıyordu. Ticaret onun için yazarlıktan daha çekici gözüküyordu. Kazanacağı paralarla kendine yeni bir kimlik alacak, utandığı geçmişten kurtulacaktı. İşin tuhafı o müthiş dehası para kazanılacak sahaları keşfetmekte de ortaya çıkıyordu. Para kazanmak için seçtiği alanlar her zaman doğruydu ama onun para kazanma yeteneği yoktu. Bir matbaa kurdu. Çok dağınıktı, kayıtları tutmaktan sıkılıyordu, çok geçmeden ödenecek epeyce bir borçla battı. Ama o dönemde matbaa kurmak fikri doğru bir fikirdi, onun matbaasını alan adam zengin oldu. Daha sonra bir dergi çıkardı. Elbette dergide battı. Ama dergi çıkarma fikri doğru bir seçimdi. Ondan sonra dergi çıkaranlar çok para kazandı. Bir seferinde ise çılgınlığı iyice ileri götürdü. Yolda rastladığı bir adamdan satın aldığı bir gümüş madenin peşine düşüp İtalya'ya gitti. Madencilikle ilgili hiçbir bilgisi yoktu. O güne kadar kazandığı bütün paraları o gümüş madenine gömdü. Ama o madeni ondan satın alan adam oradan kendine bir servet edindi. 30'lu yaşlarına doğru artık ciddi bir yazar olmaya karar veren bu adamın yazı yazma alışkanlıkları hiç kimseye benzemiyordu. Ve o gösterişle rüküş hatta çirkin yaşama giyin ve giyme biçimine tam tersiydi. Bütün evi çok pahalı ve süslü eşyalarla doluyken yazı odası neredeyse bomboştu. Nereye giderse gitsin yanında taşıdığı uğurlu saydığı küçük bir çalışma masası, mutlaka aynı cins olması gereken kağıtları ve yine aynı kağıtları hep aynı cins olan kalemleri. Ve bazen gecede 50 bardak içtiği söylenen kahvesini pişirebilmesi için bir ocak. O inanılmaz inatçılığı ile Paris'in 3 ayrı mahallesinde 3 ayrı dükkandan aldığı 3 ayrı cins kahveyi kendi bildiği bir ölçüyle karıştırarak kahvesini hazırlar. O karışımdan başkasına içmez, kahvesini başkasının yapmasına da izin vermezdi. Bir de odanın bir kenarında duran alçıdan bir Napolyon heykeli vardı. Napolyon'a hayrandı ve Napolyon'un kılıcıyla başlattığını ben kalemimle tamamlayacağım derdi.
Geceliğin tam 12'de başlardı yazı yazmaya, kahve pişirme molaları dışında masasından kalkmaz, sabahleyin saat 8'de hizmetçisi gelene kadar aralıksız çalışırdı. Saat 8'de tuhaf bir kahvaltı eder, matbaadan gönderilen sayfaları gözden geçirir, günlük işlerini yapar, mektuplarını yazar, öğleyin rehavete kapılmamak için hafif bir yemek yedikten sonra saat 5'e kadar bir önceki gün yazdıklarını düzeltirdi. Yazdıklarını düzeltmek Balzac için yazmaktan daha sancılı bir işti. Bazen bir sayfayı 20 kez düzelttiği olurdu. Geceyi sabah 8'de yatar ve 12'de yeniden çalışmak için kalkardı. Kitabını bitirene kadar aylarca böyle hiç kimseyle görüşmeden, pencereden bile bakmadan çalışır dururdu. Kitap bittikten sonra uzun bir süre günde 8 saat, günde 18 saat uyur, o ağır bel gövdesine yakışan ağır yemekleri yer ve kitaplarını ve zekasına hayran kadınlarla sevişirdi. Ben derdi, diğer insanlardan daha hızlı yaşamalıyım. Bunu söylemekte haklıydı çünkü diğer insanlardan çok daha vahşice ve çok daha fazla çalışıyordu. Aradaki farkı kapatmak için yaşarken de diğerlerinden daha hızlı koşmak zorundaydı. Kısa zamanda bu anlatılması zor tempoyla bilinen 74 roman yazdı. Çoğu edebiyat tarihinin en parlak eserleri arasında bulunmuş 74 cilt. Büyük bir ün kazandı. Öncelikle kadın okuyucuları tarafından çok seviliyordu. Avrupa'nın her yanında kadınlardan mektuplar alıyor. Kitapları öyle tutuluyordu ki daha Paris'e yayınlandıktan bir hafta sonra Brüksel'de korsan kopyaları çıkıyordu. Oluk oluk para kazanıyor, oluk oluk para harcıyordu. Bir gün Polonyalı soylu bir kadından bir mektup aldı. Kalkıp kadını bulmaya gitti. Kadının soyluluğundan çok etkilenmiş, daha kadınla buluşmadan ona aşık olmuştu bile. Kadın evliydi ama Balzac böyle şeyleri aldırmazdı. Başka insanların paralarını da karılarını da almakla bir beis görmezdi. İlişkileri epeyce uzaktan uzağa mektupla sürdükten sonra kadının kocası ölünce daha sık birlikte olmaya başladılar. Ama kadın ünlü Balzac'ı seviyordu. Bu şişman gösterişleri rüküş köylülükten kurtulamamış adama değil. İnsanlar o kadar iyi tanıyan, o kadar iyi anlatan bir adam herhalde onu seziyordu ama yazarken bilmek, yaşarken bazen işe yaramıyordu. Balzac artık yorulmaya başlamış, o korkunç çalışma hızı geceleri içilen 50 bardak kahve vücudunu kalbini yormuştu. Ama sevdiği kadın bunları aldırmadı. Ölümünden 2 yıl önce onu uzun seyahatlere sürükledi. Bazen kadını olmanın tadını çıkarmak ve gösteriş yapmak istiyordu. Balzac gösteriş için bütün ömrünü harcamıştı. Sevdiği kadın da gösteriş için onun hayatını harcıyordu. Bir beden iki gösteriş müsrifi fazla çekemedi. Yorgun ve hastaydı. Fransız Akademisi ise dünya edebiyatının bu benzersiz ustasını kabul etmeye yanaşmadı. Onun çok özlediği itibarı ona vermedi ve yalnızca Victor Hugo kendisine çok yakışan soyluluğuyla bazen üyeliğe alınmasını savundu. Hugo onun değerini biliyordu, diğerleri de biliyordu ama onlarda gördükleri değeri kabul edecek güç yoktu. Hastalığı iyice ilerlediğinde sevdiği kadınla evlendi. Ağırlaştığında onu ziyarete gelen yine Hugo'ydu. Tek bir mumun yandığı odaya girdi. Balzac'ın başucuna oturup elini tuttu. Hiçbir şey konuşmadılar. Çünkü Balzac konuşamıyordu. Yalnız bir kere gözlerini açıp Hugo'ya baktı. 2 gün sonra öldü. 51 yaşındaydı. 74 cilt roman yazmıştı. Cenazesinde bir dehayı sonsuzluğa uğurlama konuşmasını Hugo yaptı. İnsanlık tarihinin en büyük beyinlerinden biri, Tanrı'nın tuhaf şakalarından biri sonucu yanlış bir bedende yaratılınca Balzac bu şakayı çok daha uzun, çok daha mutlu sürdürebilecek bir hayatı çok daha kısa, çok daha mutsuz yaşayarak ödedi. Hayatı boyunca zengin, soylu ve itibarlı olmak istemişti. Hiçbirini olamadı, büyük bir yazar oldu.